İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi, Stiftung Mercator girişimi ve Medyascope ortaklığıyla hazırlanan Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye'nin yeni bölümünden herkese merhaba. Bugünkü konuklarım Profesör Doktor Nebi Sümer ve Abdullah Esin. Bugünkü konumuz Kızıl Goncalar, Yeni Modernite ve Yeniden Refahın Yükselişi. Bugünkü programda Kızıl Goncalar dizisini ve oradaki karakterlerin neyi temsil ettiğini, Yeni Moderniteyi ve bu ışıkta da Yeniden Refahın Yükselişini ele alacağız. Ben sözü çok fazla uzatmadan konuklarıma öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Daha sonra da sorularla devam edeceğim. Hoş geldiniz Nebi Hocam, hoş geldiniz Abdullah Bey.
Hoş bulduk, çok sağ olun.
İlk sorumu Nebi Bey'e sormak istiyorum. Kızıl Goncalar dizisinin neden diğer dizilerden ayırıp başka bir yere koyuyoruz? Böyle başlayalım. Kızıl Goncalar'ın siyasi mesajı, perspektifi hakkında neler diyebiliriz? Kızıl Goncalar dizisinde kim neyi temsil ediyor?
Çok teşekkürler. Daha önce de konuştuk Kızıl Goncalar Medyascope'da yeni başladığında artık herhalde 15. 16. bölüm bildiğim kadarıyla en popüler bölüm, en çok izlenen dizi hala listelerde. O yönüyle bile toplumda bir dikkat çektiği belli. Ya bir şeyi temsil ettiği, bizde var olan bir şey aktive ettiği için muhtemelen dikkat çekiyor ama genel yorum şu psikolojik bakımdan. Yani Türkiye'de son 20 yıllık 22 yıllık hatta muhafazakar iktidar en uzun süresi Cumhuriyet tarihinin muhtemelen tek iktidarın kaldığı dönem ve bunun farklı değişim kompozisyonunda evrildiği yer aşırı kutuplaşmış, daha doğrusu hayat tarzı temelinde kutuplaşmış toplum olarak dönüştü. Yani bu toplum kendi içinde kristalize olup iki kutba bölündüğünde çok farklı temel ayrımlar var tabii. Kimi üçlü ayrım diyor buna, işte Kürtleri de katarak kimisi ikili ayrım diyor ama temel ayrım kutuplaşmanın aslında aşırı dindarlıkla sekülerizm arasında olduğu çok belli. Buraya sıkıştı kaldı. Bu daha önce seçim sonuçlarında işte Batı kırmızıya boyanmış Batı'yla bütün Türkiye olarak resmedilirdi. Bu biraz değişmeye başladı son seçimde ama temel ayrım bu. Bu temel ayrım sonucunda toplum yıllar içerisinde zaten Türkiye'de var olan karşılıklı ön yargıların kristalleştiği bir döneme girdi. Yani getolaşmış bir toplum, aşırı kristalleşmiş ön yargılar ve işte Batı'da gördüğümüz gibi kutuplaşma artık bizim psikolojide çok konuştuğumuz siyasi kutuplaşmadan bir duygusal kutuplaşmaya doğru evrilmeye başladı. Bu ne demek? Yani karşı kutup üyelerini homojen bir grup olarak varsayıp hepsini birden art niyetli, kötü niyetli ve gerçekten yanlış işler yapan, hani insanlığını biraz dışlayan gruplar diye görme eğilimine girdi toplum. Bu çok büyük bir risk aslında. Yani merkezin çökmesiyle bu çok daha belirgin hale geldi. Karşılıklı olarak iki grupta da var olan bir kemik ön yargıydı. Bu ön yargıya tam damardan, yani tabiri caizse giren bir dizi bu. Yani her iki grubun da kendi içerisinde heterojen olduğunu, yani farklı sorunlarla uğraştığını ama kendi dinamiğinde yaşadığını gösteren bir dizi. Şimdi burada bir sorun ikisini de kesiyor. Yani merkezde var olan bir kadın sorunu. Yani kadın üzerinden aslında ikisi de yürüyor. Bütün hakları, eğitim haklarından alınmış, sıkıştırılmış kadınla karşı tarafta işte farklı manipülasyonlara maruz kalan kadın imajı çiziliyor. Bence bu yönüyle dizi aslında ciddi bir sorunla herkes yüzleştirdi. Zaten diziye gelen eleştirileri kutuplardan gelen eleştirileri, yani sağ, sol ya da aşırı dindar ve aşırı seküler diyelim. Aşırı seküler diyeyim pek doğru bir tabir diye gerçi ama kutuplardan gelen eleştirilere baktığımızda ağır eleştiriler. Bu da aslında doğru bir iş yapıldığını gösteriyor. Ama şunu da altı çizmek lazım bir parantezde. Yapımdaki oyuncular, özellikle sürükleyici oyuncular çok nitelikliler. Yani sanat bakımından çok başarılılar. Senaryo birkaç tane falsos olsa da gereksiz yere yaptıkları abartılar, çok yazılmış bir senaryo. Bunlar tabii şeyi artırıyor, çekiciliğini artırıyor dizinin. Şimdi burada ilk defa toplum rahatsız edildi. Sağlıklı bir rahatsız olmaydı bu aşamada ve rahatsızlık edilme aslında topluma zorunlu olarak bizim psikolojide kullandığımız bir deyimle sosyal psikolojide sembolik temas kurdurdu. Yani fiziki olarak temas kuramayan gruplar sembolik olarak temas kurdular ve aslında her grubun kendi heterojen olduğunu, vicdanın aslında bir siyasete değil insana ait olduğunu, insanın her yaşam tarzı içerisinde farklı çıkarlarla, farklı uğraşlara olacağını söylüyor. Ama altını tam kazırsak, tam bakarsak aslında neden kadının bir bütün sosyal değişimlerde merkezi rol aldığı, neden kadını kontrol etmenin aslında statükoyu sürdürmek için zorunlu olduğu gibi bizim işte sosyal konuştuğumuz temel konuyu çok iyi işlemiş oluyor burada. Orada hem kadınlar bir de bana göre gençler iki şeyi temsil ediyorlar. İkisi de bir hak temsil var. Kadınlar eğitim hakkı üzerinden aslında tarikatlarda hiç konuşulmayan bir konuydu ama hakikaten özellikle aşırı baskıcı tarikatlarda kadının eğitimi uzaklaştırılması bir sorundu. Hatta şöyle bir yansıması oldu Türkiye'ye. Bunun bu yasalar değiştikten sonra açık liseye giden öğrenci sayısı 1 milyon aştı birkaç içerisinde. Ve açık lise öğrencilerin büyük çoğunluğu aslında formal eğitime gönderilmek istemeyen öğrenci olduğunu daha sonra toplum öğrendi. Böyle kanallar bulmaya başladılar ve bayağı eğitime gitmeyenler de vardı. Yani bunu doğrudan tartışıyor aslında. Bu yönde çok açık yürekli bir dizi. Ama aynı zamanda bir de kadınları doğrudan hak arama mücadelesinde gerçekten yol gösteren bir yönü var. Yani her koşulda da yapılabilir işte zorunlu tablet üzerinden eğitim verme, gizli gizli matematik öğrenme gibi şeyler. İnsan doğasındaki merakı, zor şartlarda başarılı olma güdüsünü de aşıyor. Daha da önemli ve konuşmayan bir konu bana göre Türkiye'deki bir sağlıklı değişimi de iyi iş. O da şu, her zaman için gençler biraz da gençlik dönemi özelliği gereğince her zaman vicdani başkaldırıyı temsil ederler. Şimdi dikkat ederseniz iki yaşam tarzında yani tarikatta yaşayanlar işte orada Cüneyt Efendi sembolündeki genç o tarikatın aslında hem değerlerini çok iyi bilen yani dini işte o tür fıtratı sahip ve her türlü yoruma aslında hakim biri. Ama sağlam bir vicdanla bunu yürütüyor. Bir sembolik model oluyor. Diğer tarafta gençler aslında ailenin işte başarı baskısı, ailenin farklı çocuk biçimlerinin kaynaklanan bir isyan içerisinde. Yani gençler kendi durumlarını ortaya her iki koşulda koyuyorlar ve ortak bir noktada aslında talep ettikleri bir şey var. Kendilerine saygı ve özellik. Bu çok önemli. Bu dönemin de bir karakteridir. Bu özellik isteğini hem dini atmosferde bunu çok iyi ifade ediyor hem de sektör atmosferi ifade ediyor. Bu aslında Türkiye'deki mevcut durumla da örtüşüyor. Son seçimlerde de gördük. Daha önce araştırma bunu gösteriyordu. Türkiye'de örneğin gençlerin kuşaklar arası değer aktarımında ebeveynlerini takip etme olasılığı görece azalmaya başladı. Yani anne babasının verdiği partiye oy atan gençlerin sayısı dramatik düşmedi ama azalmaya başladı. Karşı partiye oy atabiliyorlar. En son işte yeni bir anket sonuçlarına baktım. %14'lere kadar muhafaza kesimde yüksek oran. Bu yüksek oran aslında baktığımızda aslında bu toplumdaki genel sosyal değişimle de örtüşen bir durumu oldu. Yani özetle baktığımızda temel işlevi bu sembolik temas yoluyla grupları tanıştırıp katılaşan ön yargıları yumuşatması. Bunlar değişmez tabii ki. Yani ön yargıların değişmesi genel kültürel değerlerin değişimiyle oluşacak bir şeydir. Yani temasla kökten bir değişim sağlanmaz ama önemli bir yumuşama sağlıyor. Yani toplumda tartışarak aslında biz işte ve her şeye toptan karşı çıkarak ya da bir grubu homojen ezip tek düze grupmuş gibi bakıp aklımıza gelen her şeyi oraya boca ederek ne kadar yanlış olduğumuza ilişkin bize bir ayna tutuyor. Ve politik doğruluk için bir yol gösteriyor millet. Yani en azından öyle inansam biraz ben söyleme. Bu ki Amerika'da da olmuş bir şeydir. Çok sosyal psikolojide işte McCarthy döneminden işte sonra ırkçılığın yıkılmasına bakarsak yani böyle bir içeriye saklanan ırkçılık zamanla Demokratik Parti'de işte kabullenmeyle dönüşüyor. Türkiye'de de öyle bir dönüşüm zaten olmuştu, olmaya başlamıştı. Yani özellikle seküler kesimin hiçbir anlamı olmayan başörtüsü üzerinden yürüttükleri katı kimlik şeyini kendileri vazgeçmiştir. İşte helalleşme diye şatırlarsınız. Buna konuşuluyordu. Birbirine karşı noktada da şeyde dindar kesimde de vicdani sesler buna direniyordu zaten. Yani bu toplumdaki genel işaretleri iyi okuyup bunları iyi bir senaryo harmanlamışlar. Yani basit bir örnek daha vereyim. Niye kadınlar muhafazakar olsun olmasın? Hak temelli, yardım temelli daha girerler. Hatırlayın yani 2-3 tane olayı oldu işte. AK Parti içerisinde sadece AK Partili kadın milletvekiline itirazıyla birkaç kanun geri alındı biliyorsunuz yapılan şeylerde. Bunun örnekleri var. Uzatmak için vermiyorum ama yani sırf kadın olduğu için insanlar daha vicdanlı olabiliyorlar. Görüşün nerede olursa olsun. Yani bu tür politik arenada olmayan ama toplumun gerçeğinde olan, psikolojisinde olan durumları sosyal psikolojik bir gözle bence iyi okuyan bir senarist grubu var. Zaten Türkiye'nin yükselen yıldızları çoğu yerde bu senaristler. Bunları taşıdılar. Beni bırakırsanız ben sonsuz konuşurum. Burada durayım isterseniz, zamanınızı aşmayayım. İkinci turda hem de Abdullah Bey'den zaman tanıyalım.
Çok teşekkürler. Ben yine de size söz vereceğim ama Nebi Hocam.
Tamam,
Çünkü
öyle
bıraktığınız
yapalım.
yerden çok da güzel toparlanacak.
Tamam.
Aslında güzel bir başlangıç yaptınız. Kızıl Goncaları da bize bir anlatmış oldunuz. Ben buradan aslında işlenilen temalar, kullanılan motiflerle yeniden refah arasındaki o bağlantıyı da sormak istiyorum size. Buradan bir geçişi de yapmış oluruz hem programımızda diye. Hangi temalar, nasıl bir bağlantı kurabiliriz yeniden refahla? O yükselişi nasıl değerlendirebilirsiniz? Siz nasıl bir tablo görüyorsunuz?
Yani bence yeniden refahın temsil ettiği ideolojik yapı Kızıl Goncalar'daki işte o tarikat içerisindeki grubun ya da farklı grupların görüşlerini tam temsil etmiyor. Yani tam birebir ilişki yok, ama şöyle bir ilişki var. Hatırlarsanız seçimlere ayrı girerken yerel seçimlere Refah Partisi özellikle İstanbul'da ve Türkiye'de bir tema işledi. Önce ahlak asıl şeyleri, hatırlarsınız İstanbul'da yaşayanlar özellikle bunu görürler. Yani orada şöyle bir şey var. Yani Fazilet Partisi'nden kopup yeni parti kurarak Türkiye'de iktidara gelenler, daha sonra partiden çıkan bütün akımları, işte Numan Kurtuluş'un As Partisi'nin şunun diğerlerini hep içine alıp yutarak büyüdüler ve büyük bir konservatif koalisyon oluşturdular. Bu koalisyonun önceleri, yani 2002'den neredeyse 2008'e 9, hatta 10'a kadar bir renkli koalisyondu. İçinde liberallerin de olduğu kısmen bir koalisyondu. Bu zamanla evrilip bir katı konservatif diniye yapıya dönüştü. Yani oysa Fazilet Partisi'nden işte gömleğimizi çıkarttık diye ayrılanlara daha batı derken daha aslında dini bir kanada geçtiler. Şimdi bu geçiş sırasında eski kökeniyle, yani Erbakan'ın tabii oğlu olması, Fatih Erbakan'ın önemli bir sembol. Tekrar onun dayandığı, hani milli görüş diye ifade edilen görüşlere bir dönüş, yani fabrika ayarlarına dönüş, işte bunu seküler kesiminde tabiri caizse ulusalcı bilinen bir kanat da bunu çok kullanır, fabrika ayarlarına dönüşü. Yani değer sistemimiz neyse orada kalalım. Bunu işte kapitalizme, materyalizme heba etmeyelim dini kesim içerisinde. Bu kanatla çıkıyordu. Yani biri de aynı şey içerisinde şöyle bir durum var aslında. Şimdi bu araştırma bunu çok net gösteriyor. Yani politik dönüşümdeki temel dinamik hiçbir rasyoneliteye dayanmayan elle yaratılmış ekonomik krizdir. Yani bu çok açık bir gerçek. Uluslararası bütün bilim dünyası bunu böyle görüyor. Yani tamamen 2021 yılında tamamen tek adam rejiminden kaynaklanan bir politik iddiayla ortaya atılan ekonomik politika büyük bir krize dönüştü hala yaşadığımız. Yani dünyanın üçüncü enflasyon, yüksek enflasyon için ülkeyiz. Ve oy verme davranışlarındaki temel neden ekonomik neden. Bunu herkes görüyor. Ama şöyle düşünün, şimdi siz bu dönüşümle birlikte geniş bir kesime ulaşan, kutuplaşan dini konservatif kesimde oy atıyorsunuz. Ama oy attığınız partiden hiç memnun değilsiniz. Sizin yaşamınızı çok zorlaştırdı. Ama sizin ideolojiniz, dini görüşünüz, sosyal kimliğiniz temel omgası dini. Nasıl oy verirsiniz burada? Yani karşıya geçer mi kimse? En yakına geçer. Üstelik en kökten gelene geçer. Böyle bir geçiş yaşandı. Yani önce %3'tü. Bu %6'ya çıktı. Eğer CHP bir değişim yaşamasaydı, Özgür Özel'le gençleşmeseydi, refah daha da büyürdü. Yani bu katman katmandır. Yani parti içlerinde de öyle katı bir aidiyet yoktur. Yani demir leblebi dediğimiz çekirdek grup, yani AK Parti'de %20'ler civarında, CHP'de %10'lar civarında, ama diğer katmanlar gevşek aidiyetlere sahiptir. Dolayısıyla katı olan ama bu rahatsızlığı duyan, hem de ahlaki konuda da işte bunu pandemi sırasında görüldü, işte Gazze olayında görüldü. Yani ahlaki standart bakımından AKP'yi Hipokrat algılayan diyelim dini kesimleri çok iyi aslında kendi şemsiye toplayabildi Yeniden Refah Partisi. Bu farklı dinamikler bir araya gidince oyun ikiye katladı. Buna bir hazırlığı da vardı. Bir de Saadet Partisi'nin altılı masanın çok ne diyelim böyle sadık bir üyesi olması ve altılı masanın adayını Saadet Partisi açıklaması dindar kesimde aslında onu çok dışladı bir anlamda. Yani Saadet Partisi altılı masaya hizmet ederken tabanını kaybetti ya da yeni taban kazanma şansını kaybetti en azından. Refah Partisi bu tür konservatif tabanların çoğunu toplayacak bir çekim merkezine dönüştü. Şimdi Kızıl Goncalar'a konuşmadık burada ama şu yönüyle ilişkili Kızıl Goncalar da Cüneyt Efendi ve benzeri bir şeyle tarikat içerisinde bir isyan çıkarıyorlar. Bu isyan bir değerler sistemine dayalı bir isyan dikkat ederseniz ve bütün argümanlar bir ahlaki standartlara göre yürüyor. Hani Refah Partisi ne kadar bu standartlara sahip emin değilim. Bireysel gücüm çok sahip değil. Özellikle Fatih Erbakan'ın işte aşı olursanız kuyruğunuz çıkar falan gibi argümanlarını biliyoruz. Komplocu, tipik işte konservatif, o konuda açık sözlü olmak gerekirse temel olarak evrensel değerleri ne kadar temsil ettiğini de emin değilim bu. Ama sembolize edilmiş temsiliyet o grup içerisinde böyle. Ve bu temsiliyete doğru bir akış oldu. İkna edildi. Grup geliyor. Geleceğini zamanla göreceğiz. Teşekkür ederim.
Çok teşekkürler hocam. Güzel bağladınız. Ben sizi şimdi birazcık dinlendirerek sorumu Abdullah Bey'e doğrudan yönlendirmek istiyorum. Abdullah Bey, sizin birikimde Mehmet Yaşar Altundağ ile birlikte yazdığınız Yeniden Refah ve 2023 seçimleri, Yeniden Refah Partisi nereden ve nasıl yükseldi başlıklı bir yazınız vardı. Aslında o yazınızı da hatırlatarak geniş çaplı bir değerlendirmenizi almak istiyorum. Yeniden Refah Partisi'nin bu genel seçimlerde ve son yerel seçimlerle beraber yükselişinde neler etkili oldu? Siz nasıl bir tablo görüyorsunuz ortada ve geleceğinde nasıl yorumluyorsunuz?
Tabii 2023 genel seçimlerinde %2,9 oy aldı Yeniden Refah Partisi ve 5 milletvekili çıkardı. Sonradan Suat Pamukçu AK Parti'ye geçti. Ama bunun da ötesinde Cumhur İttifakı'nın içerisinde ayrı bir güç odağı olduğunu ilk defa genel seçimlerde kanıtlamış oldu Yeniden Refah Partisi. Yükselişinde biz ilk başta aslında Eylül ayında yazdığımızda 3 konuya odaklandık. Birincisi politizasyon dediğimiz yani gündelik sıradan meseleleri siyasileştirme, siyasi bir düzlemde tartışma. Mesela buna örnek olarak sokak köpeklerini verebiliriz. Birçok parti sokak köpekleri meselesini aslında dile getiriyor, sahiplenmeye çalışıyor ama genelde argümanlar hep belediyeler işlerini yapmıyor veya işte bu köpekler sokaklarda besleniyor, tehdit oluşturuyorlar şeklinde. Yeniden Refah Partisi bu meseleyi aslında biraz sınıf siyasetine çekiyor. Nevi Hoca şey konusunda haklıydı. Ahlaki bir yerden, normatif bir yerden siyaset yapıyorlar. Ama bir açıdan da aslında sınıfsal bir siyaset yürütüyorlar. Bunu da aslında muhafazakarlığın derdiyle bir noktada bezeyerek, süsleyerek seçmene sunuyorlar. Şimdi şöyle sokak köpekleri meselesi mesela büyük şehirlerin merkezlerinde yaşayan sitelerde yaşayan işte işine, okuluna, arabayla gidip gelen, serviste gidip gelen vatandaşların meselesi değil. Daha kentlerin çeperlerinde yaşayan işine, okuluna sabah erken saatlerde karanlıkta yürüyerek gidip gelen insanların yüz yüze olduğu bir problem. Ve bu seçmen grubu tam olarak da aslında Yeniden Refah'ın oy tabanını büyük oranda oluşturan o kent yoksulları, kentlerin çeperlerinde yaşayan insanlar. Siz bu meseleye mesela sokak köpekleri meselesine, bu mesele sınıfsaldır. Şehrin çeperlerinde yaşayan insanlar işte arabayla iş okula gidemedikleri için bunları yaşıyorlar derseniz siz burada meseleyi siyasileştirmiş oluyorsunuz. Bu mesele arkasında bir seçmen tabanı konsolidasyonu sağlayabiliyorsunuz. Diğer konular konu sahipti. Yani Yeniden Refah meselesinin her alanda bir söylem geliştirdiğini görmüyoruz mesela. Dış politikaya dair İsrail Filistin olayı hariç pek bir söylemine rastlamayız. Veya işte makro ekonomiye dair böyle daha babacanvari bir anlayış içerisinde olduğunu da görmeyiz Yeniden Refah Partisi'nin. Daha işte emekli maaşları, LGBT'ler, kadın erkek eşitliğini ve toplumsal cinsiyete olan bakışı gibi birkaç belli mesele etrafında bir söylem geliştiriyorlar. Bu da dolayısıyla partinin söylemlerinin kalıcılığını ve seçmen hafızasındaki konumunu güçlendiriyor bir bakımdan. Üçüncüsü de mikro siyaset. Bu bence Yeniden Refah'ı Deva ve Gelecek gibi olası rakiplerinden ayıran en önemli mesele. Yani Yeniden Refah Partisi ülkenin böyle dış politikasına dair, ekonomik, makro ekonomisine dair veya işte sistemine, rejimine dair siyaset yürütmüyor, bu tartışmalara girmiyor. Hatta kavga da etmiyor Yeniden Refah Partisi. Devlet Bahçeli'nin bir iki gün önceki sanırım dün Salı günkü grup toplantısında Erbakan'a yönelik bazı hakaret amiz ifadeleri vardı. Erbakan bugün buna cevap vermemeyi tercih etti. Kavgaya girmiyorlar kesinlikle. Ve gündelik hayatı direkt olarak etkileyen küçük meselelerde, daha doğrusu büyük partilerin çok da konuşmaya, üzerinde düşünmeye, ne diyelim, önem göstermediği meseleleri tek eline alarak bir noktada vatandaşla doğrudan temas kurabiliyor. Yani mesela nafaka problemi, buna normatif bir açıdan yaklaşmıyorum. Toplumun geniş bir kesimi açısından kadın haklarına yönelik bir saldırı olarak görülse de bundan etkilenen bazı kesimlerin olduğunu Yeniden Refah Partisi biliyor ve bu meseleyi kendi tek eline alabiliyor. Yani bu tarz küçük konularda etkili bir söylem geliştiriyor. Bir de şeye geçelim isterseniz, yani konuyu dağıtmıyorsam, diğer partilere nazaran veya sağ cenahtaki alternatiflerine nazaran nasıl Yeniden Refah Partisi başarılı oldu veya bunu diğerlerinden ayıran şey neydi? Bence en önemlilerinden bir tanesi iktidar odaklı olmadıklarını seçmene inandırdılar. Yani şöyle, mesela Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adaylığı için gereken imzayı topladıktan sonra adaylıktan vazgeçti. Veya yerel seçimler öncesinde iktidar dedi ki emekli maaşlarını artırın, İsrail'le ticareti kesin vesaire, bir iki şart sıraladı. Biz de o zaman adaylarımızı geri çekelim dedi. Yani vermek istediği temel mesaj, bizim derdimiz iktidara gelmek değil, işte Cumhurbaşkanı olmak değil. Biz vatandaşımızın, seçmenimizin sorunlarını dile getirmek ve mümkünse onları çözmek için siyaset yapıyoruz anlayışı. Bu bence partiye önemli bir inandırıcılık kazanıyor. İşte Babacan ve Davutoğlu, Deva ve Gelecek Partisi bunun tam tersini yapıyorlar. Onlar siyaset yapmadan güç elde etmek istiyorlar. Altılı Masa aslında bunun bir somut bir örneğiydi. Yani oy kazanmak gibi bir derdi olmadan ve işte vatandaşla temasa geçmeden biz Cumhurbaşkanı yardımcılığımızı ve bakanlığımızı alalım geri çekelim anlayışı var. Ve bence bu seçmen gözünde de bu algı oturdu diye düşünüyorum. Yani iktidar odaklı ve güç odaklı olan partilerden ziyade kendini vatandaşın hayatını kolaylaştırmak, sorunlarını çözmek odaklı olarak gösteren Yeniden Refah Partisi daha inandırıcılık kazanıyor. Ya benim birkaç maddem daha var böyle. Eğer sorun değilse devam edeyim.
Devam edebilirsiniz, buyurun.
Tabii bence ittifak kararlarının zamanlaması da çok önemli. Yani doğru zamanda doğru kararı verdi Yeniden Refah Partisi diyebiliriz. Şimdi yine bu partiyi diğerlerinden ayıran şey, belki buna İYİ Parti de ekleyebiliriz. Yani AK Parti'ye alternatif olma, sağ cenah içerisinde ayrı bir çekim merkezi olma hedefiyle yola çıkan partilerden farkı Yeniden Refah'ın oy almak istediği mahallenin içinden onlara seslendi. Yani İYİ Parti'de, DEVA'da, Gelecek'te, Saadet'te, muhalefet ittifakı içerisinde, işte muhalefete yakın medya kanallarında çıkarak, oralarda siyaset yaparak aslında iktidar seçmenine seslendi ve bu karşılık bulmadı. Arada çünkü kalın ve uzun duvarlar var. Sesinizi karşı mahalleden geçiremiyorsunuz. Yeniden Refah Partisi iktidar mahallesinin içerisinde evini kurdu. Onların bir parçasıymış ve o ittifakın bir üyesiymiş gibi hareket ederek bir güven yakaladı. Oranın içerisinde büyüdü. Ve sonra dedi ki ben artık buradan ayrılıyorum ve kendimi dışarıda bir alternatif güç merkezi haline getireceğim. Yerel seçimlerde de tam olarak bunu yaptı. Diğer partilerse ittifaksız girilmesi gereken seçimde ittifakla girdiler. İttifakla girilmesi gereken seçimde ayrı girdiler. Yani yerel seçim gibi, yerelde siz aslında tek turlu bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapıyorsunuz bir nevi. Böyle bir siyasi iklimde zaten DEVA, Gelecek, Saadet gibi partilerin çekim merkezi haline gelmesi beklenemezdi. Yani böyle bir durumda aslında ittifak içerisine girmek bu partilere bir şey kazandırabilirdi. Ama maalesef o şansı kaçırdılar. İkincisi de aslında küresel yükselen bu yeni, işte yeni muhafazakarlık, daha muhafazakar milliyetçilik, Polonya'da, Macaristan'da, Hindistan'da bizim gördüğümüz örnekleri veya işte Far Right'ta diyebiliriz buna. Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi Türkiye'ye taşıyor. Yani mesela Nebi Hocam değil işte aşı olursanız kuyruğunuz çıkar söylemi çok, nasıl desem, Fatih Erbakan'ı ve Yeniden Refah Partisi bir noktada tenkit etmek için kullanılıyor ama bu tarz argümanların da yani Amerika'dan Macaristan'a, Türkiye'den Hindistan'a tabanda bir karşılığı olduğu ve işte küreselci bir elit var. Bunlar bizim aile yapımızı, işte toplum yapımızı, hatta bedenimizi değiştirmek istiyorlar, dönüştürmek istiyorlar anlatısına veya komplo teorisine. Çok uygun, uyarlı bir anlatım tarzı her ne kadar yanlış olsa da. Dolayısıyla bu tarz daha aşırı sağ komplo teorilerine yakın söylemlerim de tabanda karşılık bulduğunu söylemek mümkün. Bir de tabii siyaseti nerede yapıyorsunuz meselesi var yani. Şimdi diğer muhalefet partileri siyaseti mecliste yapmayı tercih ediyorlar. Yani siz bugün baktığınız zaman işte %0,4 oy almış Deva Partisi'nin hala mecliste bir grup kurmak istediğini görüyorsunuz. Yani partinin kısa vadedeki ilk hedefi bu. Veya işte Gelecek Saadet Partisi aslında 14 Mayıs'ın muhasebesini yapmadan veya işte alınan milletvekilliklerinin bir noktada seçmen hesabını vermeden grup kurma şeyine giriştiler çalışmalarına. Ama biz bunun siyaseten vatandaş nezdinde artık bir hükmü kalmadığını görüyoruz. Çünkü bakarsanız meclisin artık bir kurumu olarak siyaset üzerindeki etkisi çok zayıf. Yani sizin orada bir grup kurmanız işte 20 milletvekili de size bazı maddi finansal kaynaklar yaratıyor olabilir. Ama bunun seçmene etkisi veya siyasete etkisi sıfır. Yeniden Refah Partisi ise genelde mecliste görmeyiz. Genelde teşkilatları üzerinden siyaset yapıyorlar. Bizim daha önce bir makale için konuştuğumuz bir Yeniden Refah Partisi Sultanbeyli ilçe başkanı. Adem Bey'di o zaman, Adem Yılmaz, şu an değişmeyiz. Şöyle demişti, yani biz genel seçim çalışmalarımızı düğünler ve cenazeler üzerine kurduk temelde. Yani baktığımız zaman aslında bunlar, yani muhafazakar seküler fark etmeksizin Türkiye'deki herhangi bir insan için çok önemli anlar ve olaylar diyelim. Ve buralarda işte vatandaşla temas etmek, düğüne yemek göndermek, cenazeye işte taziyeye gitmek. Bunlar gerçekten insanlara samimi gelen olaylar. Mesela şöyle bir şey de var. Partinin genel başkan yardımcısı işte Davut Güloğlu, eski şarkıcı, türkücü bilirsiniz. O mesela düğünlere katılarak aslında kişisel popülaritesiyle seçmenle bağ kurmuş. Bize böyle anlattılar. Veya da dediler ki biz işte Sultanbeyli'den mezarlığa bir ring ayarladık, servis ayarladık. O yolu vatandaşlara yürümesi diye biz günün belli saatlerinde işte servislerle götürüp getiriyoruz vatandaşları. Yani bu tarz daha küçük görülen, belki az sayıda insanın hayatını etkileyen, medyada çok yer bulmayan ama sahada toplumda partiyle seçmen etkileşimi artan alanlarda da etkili bir siyaset yürütüyorlar.
Çok teşekkürler. Aslında ben bir soru daha soracaktım Deva ve Gelecek'le ilgili. Zaten onu konuşmanızda
Tabii.
bağladınız ama kendi deneyimlerimden yararlanarak merak ettiğim bir soruyu da sormak istiyorum. Ben genel seçimlerde Türkiye'de değildim ama yerel seçimlerde buradaydım ve olabildiğince Yeniden Refah Partisi'nin işte standlarını gördüm, çalışmalarını inceledim. Yani söylediğiniz bütün siyasal konjonktürün yanında bir de örgütlülükleri dikkatimi çekmişti benim. Siz de aslında çalışırken bunu fark etmişsinizdir. O tablo içerisinde o örgütlülük düzeyi hakkında ne diyebilirsiniz? Yani baştan küçük başlayan bir parti olmasına rağmen bu yükselişine çok ciddi bir örgütlülük görüyoruz çünkü.
Aslında şöyle, yani küçük başladı argümanı biraz biz medyadan ne kadarını görüyoruz. Şimdi diğer iki partinin Davutoğlu ve Babacan medya görünürlükleri, toplumdaki bilinirlikleri daha yüksek seviyede siyasetçiler oldukları için genel algıda bu partilerin daha güçlü, daha teşkilatlı ve daha işte seçmen nezdinde karşılık bulduğu yönündeydi. Ama buradaki sıkıntı şuydu, bu partiler hangi tabana hitap ediyorlar veya o tabanın istediği şekilde mi onlara hitap ediyorlar? Bu bence baştan yanlış vurgulanmış bir şeydi. Yani şimdi Gelecek Partisi mesela baktığınız zaman AK Parti'den farkı nedir sorusunun bence bir cevabı yok. Tek farkı Davutoğlu'nun başbakan olmak. Yani Davutoğlu'nun başında olduğu bir AK Parti vaat ediyor aslında. Veya Deva Partisi'ne baktığımız zaman o da daha işte liberal ama muhafazakar da işte kentli orta sınıf seçmene hitap eden bir parti görünümündeydi. Ama baktığımız zaman bu seçmen aslında tercihini Cumhuriyet Halk Partisi'nden veya bir noktada İyi Parti'den yana kullanalı çok oldu. Yani öyle bir taban var mı sorusu da bence muamma. Yeniden Refah Partisi ise aslında Nebi Hocam ona değindi. Yani bir özet dönüşü vaat ediyor ve temsil ediyor. Hani siyasetin daha işte milli görüş değerleriyle, milli görüşün ahlaki, etik değerleriyle yapıldığı bir siyaset anlayışını vaat ediyor. Bir yazı daha vardı, şu an kimin yazdığını hatırlamıyorum. Umarım kusura bakmazlar. Şey diyordu yazıda yani. Yeniden Refah Partisi ve Fatih Erbakan aslında milli görüşün içindeki Erdoğan'ı vaat ediyor seçmene gibi bir argümanı vardı. Ben bunlara katılıyorum. Hem partinin mevcut muhafazakar seçmen tabanını o eski nostaljik günlere döndürme vaadiyle siyaset gerçekleştiriyor. Ve bu seçmene sunduğu nostalji Ve bunun etrafındaki ideolojik örgütlenme de aslında parti teşkilat gücünü de bir noktada kazandırıyor. Yani siz atıyorum işte Deva Partisi olarak veya Gelecek Partisi olarak Türkiye'deki herhangi bir taşra ilinde veya ilçesinde partiniz için gönüllü çalışacak insan bulmanız zor. Eğer bu insanlara maddi bir şey vaat etmiyorsanız. Maddiden kastım da para değil yani. Siyaseten bir makam olabilir, bir kariyer vaat olabilir vesaire. Ama partilerin artık böyle bir şey vaat edecek siyasi gücü kalmadı bulunduğumuz noktada. Yeniden Refah'sa da işte AK Parti'nin ilk dönemlerindeki gibi ideolojik bir hareket olarak tabandan örgütleniyor ve direkt olarak maddi bir şey vaat etmese de hani milli görüşün bir gün iktidara gelme ihtimali parti teşkilatını ayakta tutuyor diyebiliriz. Biz teşkilatlarla yaptığımız görüşmelerde şunu da fark ettik. Yani bu partinin seçmen tabanı daha doğrusu ve teşkilatları çok büyük bir işte Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı etrafında olmasa da AK Parti karşıtı etrafında birleşiyorlar. Yani sağ mahallenin tartışmasız bir lideri var. Ve Yeniden Refah'ta büyük oranda liderle herhangi bir çatışmaya girmemeye gayret gösteriyor. Bunu partinin de genel başkanının da söylemlerinde görüyoruz. O yüzden liderliği değiştirmekten ziyade onun altındaki partiyi değiştirme vaadiyle bir noktada siyaset yürütüyorlar. Dolayısıyla parti teşkilatları AK Parti karşıtlığı etrafında birleşiyorlar. Ve bunu yerel seçimden sonra özellikle o belediyelerin hem maddi kaynakları hem de vatandaşla iletişime geçme, teması arttırma ve icraat yapabilme kapasitesini gösterme özelliği açısından da teşkilatları daha da büyüteceğini söylemek mümkün.
Çok teşekkürler. Nebi Hocam size döneyim aynı zamanda. Şimdi zaten Abdullah Hocam da anlattı Yeniden Refah'ın yükselişini, işte geldiğimiz konjonktürü de. Bugün elinde belediyeleri de olan, örgütlü, belli bir siyasal hattı olan bir Yeniden Refah Partisi ile karşı karşıyayız. Hem bugünün konjonktürünü hem de gelecek konjonktürü nasıl yorumlarsınız? Ortada nasıl bir tablo var? Siz Yeniden Refah Partisi'ni nasıl inceliyorsunuz diye sorayım.
Yani teşekkür ederim. Yani çok güzel özetledi aslında Abla Hoca Yeniden Refah'ın durumunu. Ama şöyle bir sorun var şimdi. Türkiye'deki siyasi konjonktürde eksiği olan, hep en azından son 10 yıldır konuşulan güçlü bir merkez partisinin olmamasıydı. Yani güçlü merkez parti olma şansını MHP 2015 seçimlerinde kaybetti. Hani Haziran'da %16,5 almıştı. Elini şöyle tutup bekleseydi Kasım'da %20'ye çıkacaktı. Ama tercihini tamamen şeyle AK Parti ile birlikteliği ayırarak bundan vazgeçti ve 13'e düştü. Şimdi %8-10 arasında sıkıştı kaldı ve Cumhur İttifakı'nın ortağı oldu. Diğer partileri de hep içine alarak, biliyorsunuz AK Parti buna izin vermiyordu ama bir fark İyi Parti çıkmıştı. İyi Parti'nin anketler, yani seçimde %10'u, anketlerde %16-17 düzenini gördüğü zamanları gördük. Burada hani MHP'den koptukça merkez parti olma hüviyetine kavuşacaktı. Bu Türkiye siyasetini çok değiştirecekti. Çünkü değerler sisteminin merkezi toplanması diğer partiler için de bir konumlanma avantajı sağlıyordu. Türkiye'yi çok rahatlatacak bir şeydi. Görüşlerden bağımsız olarak. Bu şansı aslında Abdullah Hoca anlattı. İyi Parti kaybetti. Yani seçime ayrı girmesi gereken yerde ittifakta oradaki hatalarıyla beraber küçülmeye başlamıştı. İşte %4-4,5'la 31 Mart'ta çıktılar. Burada Yeniden Refah, şunu söylüyorum, Yeniden Refah bir merkez temsili değil, aday değil. O yüzden onun büyüme sınırı AK Parti'nin küçülmesi sınırıyla ilişkili. Yani o kadar ilişkili bir yakın bir şey var. Diğerlerin alacağı oylar da o popüler işte düğün, cenaze, diğer söylemlerdeki belirgin sarı tutumu çok katılıyorum. Yani oy getirir ama ideolojik konum bakımından muhafazakar, dindar ve İslamcı şablonun dışında değil parti olarak Ahlagost. O nedenle de oy tabanını merkezde değil de AK Parti'nin boşalttığı yerde aramak durumunda. O yüzden büyümesi sınırlı bence. Her an için tekrar işbirliğine girebilirler. Zaten bunun koşulları tartışılmıştı. Yeniden belli başından sonra eğer şehir Cumhurbaşkanı hükümet sistemi değişmezse, ki onu anayasa tartışmaları biraz o amaçla yapılıyor gibi spekülasyonlar var. Yani %50 artı bir her zaman için büyük bir koalisyonu gerektirdiği için onun da içinde olduğu bir ajandaya doğru gider. Ama şöyle bir sağlıklı yönü var bana göre. Demokrasi yarışmaların olduğu, çok kanallı sistem olduğunu da yol açan bir şey. Türkiye'de demokratik kültür gelenekselleşmiş bir alışkanlığa dayanmadığı için kurumsallaşmış demokrasiyle yürümek zorundayız. Burada partilerin canlı olması, tabanlar olması, yarışması sağlıklı bir göstergeleridir. Sağda olsun, solda olsun. Yani yarışma koşulları hissediyoruz zaten, sizler de görüyorsunuz. Her zaman için bir demokratik iklimi zenginleştirir. Bu bakımdan ve müzakereye güçlenir. Çünkü demokrasinin en güçlü ayaklarından bir tanesi müzakere şartların hep olmasıdır. O psikolojik bir temeldir. Refah Partisi müzakere koşullarına zorladığı için AK Parti ve sistemi sağlıklı bir yol açıyor aslında. Çünkü müzakere her zaman için bir kısım kendinden vazgeçme ve makule ulaşma yoludur ister istemez. Bunu yolunu açıyor. Bu yolla aşırı merkezileşmiş hükümete karşı sağlıklı bir isyanı temsil ediyor bana göre. Bu isyan da aslında muhafazakarı rahatsız etmiyor üstelik. Çünkü aynı yerlerden gelmiş bir isyan olduğu için de öyle bir işlevi de var. O yüzden de zordur sönmesi bunun. Burada MHP zaman içerisinde kritik bir teslim olan parti konumuna dönüştü. Yani oy hiç artmayan ama tuttuğu değerlerle ve konsolide ettiği bir grupla büyük partiyi kendine muhtaç kılan bir parti konumuna düştü. Eğer biraz daha büyürse yeniden Refah, doğal olarak AK Parti'nin yöneticileri için hangisi bizim için daha iyi müzakere koşulu olur? Yani bizi her de sıkıştıran, ara sıra işte zorla bir şey yaptıran, özü gereği aşırı statükocu olan MHP mi? Aynı köklerden geldiğimiz, aynı dile dahi konuştuğumuz yeni Refah mı sonuna gelebilir. Yani bunu biraz daha göreceğiz. Ama şu andaki büyümedeki hızlı büyümede, yani onu Abla Hoca anlattı, oysa üye sayısını katlayarak büyüdü. Yeniden Refah yerleşti, seçimde başarılı oldu. Ama yine de bu başarısının hepsi kendi bireysel çabasına değil, biraz konjonktüre bağlı. Konjonktürü de ana kesen inanın ekonomik durum. Ekonomik durumda siyasi durumundan rahatsız olanlar ne yapacak konusuna geldi. Bir de Refah'ın tahmin etmediği, çoğumuzun aslında tam tahmin etmediği bence bu durum CHP'nin birinci parti yükselmesi, merkez konuma doğru ilerlemesi. Eğer CHP sağlıklı bir dönüşümle kutup partisi olmaktan geçebilir daha doğrusu ve sağlıklı bir merkez sola evrilirse orada bir şey edebilir, durumlar o da sınırlandırabilir kısmen genel efendim aşırı yükselişini bir yerde. Ben onun bir asimptot olduğunu düşünüyorum. O da yani sanmıyorum çok bir yüksek olsun yani Refah Partisi'nin gidişi hükümetteki gelişmelere bağlı, ama en büyük rahatsızlığı kimin yarattığı da belli, dikkat ederseniz MHP bundan çok rahatsız. Çok sert söylem yaptı ve Apo Hoca çok güzel dedi ve buna karşı çok sıcak bir cevapla o bizim dedemiz yaşında dedi, ben ona cevap vermeyeceğim dedi. Dün hatırlarsanız Erbakan, bu aslında zekice bir karşı duruş ama bu programa yetmez. Ama niye AK Parti'den çok MHP rahatsız oluyor? Çok belli yani, potansiyel bir rakip var. Orada kendi yerine geçme potansiyeli olan. Onun büyümesi ona daha büyük bir zarar verecek. Ama bu dediğim gibi AK Parti'nin politika elini de rahatlatabilir. Yani MHP'ye bak, benim diğer alternatiflerim de doğuyor ve bunlarla benim birlikteliğimin hiçbir zaman için asimetrik bir durumu yok. Yani toplumunu anlar. Mesajını çok rahat anlatabilir. O bakımdan avantajlı dönüşüyor. Özü şu, yani demokrasinin gelişmesi için çok kanallı mücadelenin olması, kabul edilmesi, yürümesi lazım. Bu iyi bir işaret bence. Yani insanlara tek tür şey alternatif sen değilsin, hep alternatif çıkar ve yaratılır mesajı veriyor ve Türkiye bu yönüyle uluslararası literatürde hibrit demokrasi, otoriter demokrasi altında yer alsa bile hakikaten 60 yıl, 70 yıllık demokrasi geçmişinden de öğrendiğini de gösteriyor. Çok sağlıklı işaretler de bundan doğuyor diye tamamlayayım ben.
Çok teşekkürler hocam. Bize ayrılan sürenin de yavaştan sonuna geliyoruz. O yüzden ben aslında son vurgulamak istediğiniz bir şeyler var mı diye sizlere sorayım. Abdullah hocam, var mı vurgulamak istediğiniz son sözleriniz?
Tabii şimdi yayına gitmeden tekrar kontrol ettim. Genel Refah İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde adaylarını aldığı oy, partinin il genel meclisinde aldığı oyların gerisinde. Yani arada işte 1 puandaki 2 puanlık farklar var. Bu da şunu gösteriyor, parti kutuplaşmanın arttığı, dolayısıyla iki seçenekli seçimlerde o beklenen performansı gösteremiyor. Yani hala aslında lider seçimlerini bir alternatif haline gelemiyor, güçlü bir alternatif haline gelemiyor. Bunu muhtemelen 2028'de giden yolda daha net bir şekilde göreceğiz. İkincisi de Nebi Hocam çok güzel bir yer aslında değindi. Yine KONDA'nın bir sandık çıkış anketi yayılacak önümüzdeki günlerde. Bugün ilk veriyi paylaşmışlar. Yeniden refahını aldığı belediyeler neredeyse tamamen AK Parti'den MHP'den geçen belediyeler. Yani dolayısıyla eskiden AK Parti'den kayanların MHP'ye gittiği ve dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın yine yekpare kaldığı bir sistemde artık ittifak dışında bir alternatif var. Ve bu da işte AK Parti ile beraber MHP'yi de çok önemli oranda etkiliyor. Nebi Hocam oraya yine değindi. MHP'nin önümüzdeki dönemde daha radikal sert çıkışlar yapmasının nedenlerinden bir tanesi de bu kendisinden yeniden refaha doğru kaçan potansiyel oyları yakalamak veya bir noktada AK Parti yeniden refaha uzlaşırsın önünü kesmek olabilir. Diyeyim bitireyim. Teşekkür ederim davetiniz için tekrardan.
Çok teşekkürler. Nebi Hocam, sizin son sözleriniz, vurgulamak istedikleriniz var mı?
Benim de aslında son söyleyeceğim biraz şunlar. Ben de KONDA'dan sonra anketini biliyorum şeyini. Yani hakikaten orada izleri de var ama şunu da unutmayalım. Biz şimdi son 22 yıllık değişimde Türkiye'nin siyasi dönüşümün dışında ciddi bir sosyo-demografik dönüşüm yaşandığını da düşünmemiz lazım. Bu dinamikler de çok değiştiriyor. Biz bazen bunları okumadan her şeyi siyasete bağlıyoruz ama gerçekten yani işte iş gücüne katılımdan tutun da eğitim düzeyi, kadının eğitimi, bir sürü modernitenin farklı yüzlerinin gelişmesi, bunları barometrelerde de görüyoruz. KONDA'dan ve diğer çalışmalardan önce çok net görüyoruz. Bunlar da aslında örüntüyü değiştiriyor. Yani partilerin dayandığı temelleri biz hep sınıfsal diye düşündük. Bu çok doğru değil. 70-30 argümanlar işte 70 sağ sol da bunun da doğru olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla siyasi analizi yaparken biraz soğuk bakıp bu sosyodemografik değişimlerle beraber okumak gerekiyor. Bu değişimler bana göre Türkiye'de aslında sağlıklı bir demokrasi için şartlar da yaratıyor. Bunu partiler kutuplaşmayı kırarak müzakereyle aşarlarsa görece önümüzdeki yıllarda son 10 yılda çok geriye giden demokratik gerilemenin bir tekrar yukarı doğru demokrasiye doğru evrilme ihtimali de yaratıyor. Böyle bir iyimser şey yorumla tamamlayayım. Sağ olun.
Çok teşekkürler. Ben hem izleyicilerimiz adına hem de kendi adıma beni bilgilendirdiğiniz, izleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun.
Estağfurullah, teşekkürler.
Teşekkürler. Sağ olun.
Siz izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.